Ayrım 15, sayfa 84. 117. Yasaların geriye yürümemesi. Non-retroactivity of statutes. Yeni yasanın eski yasa döneminde ortaya çıkan olaylara ve ilişkilere uygulanmamasına yasaların geçmişe etkili olmaması ya da yasaların geriye yürümemesi denir. Bunun anlamı kısaca şudur. Bir yasa ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olay ve ilişkilere uygulanır. Yürürlük tarihinden önceki olay ve ilişkilere uygulanmaz. Bu ana kural hem özel hem kamu hukuku alanındaki yasalar için geçerlidir. Örneğin bu kural gereğince eski medeni kanundan önce ölmüş olan bir kimsenin kızı, bu yasanın getirdiği kadınla erkek arasındaki eşitlik ilkesinden yararlanarak miras payının erkekle eşit olması isteğinde bulunamaz. Yasaların geriye yürümemesi ilkesinin altında her şeyden önce hukuk güvenliği yatar. Yürürlükte olan yasaya güvenerek yapılan işlemleri yeni çıkan bir yasayla geçersiz sayılması hukuk güvenliğini sarsar. Adalet duygularına da aykırı olur. Unutmamak gerekir ki yasalar gelecek içindir. Geçmişe etkisi yoktur. 118. Yasaların geriye yürümesi. Retroactivity of statutes. Yasaların geçmişe etkili olmaması kuralının istisnası vardır. Bazı durumlarda yeni yasa, eski yasa dönemindeki olay ve ilişkilere uygulanabilir. Buna yasaların geçmişe etkisi ya da yasaların geriye yürümesi denir. Yasaların geçmişe etkili olması hukuk güvenliğiyle bağdaşmaz. Örneğin, eski yasa döneminde yapılmış geçerli bir evlenmenin sonradan çıkarılan bir yasayla baştan beri geçersiz sayılması toplumsal düzeni ve hukuk güvenliğini sarsar. Böyle olmakla beraber bazı durumlarda yasaların geriye yürüyeceği ilkesi benimsenmiştir. Bu istisnalardan biri beklenen haklar konusunda kendini gösterir. Beklenen haklara eski yasa değil yeni yasa uygulanır. Buna karşılık kazanılmış haklara yeni yasa uygulanmaz. Yasaların geriye yürümesi kamu düzeni ve genel ahlakı ilgilendiren kurallar içinde söz konusudur. Yeni yasada yer alan kurallardan kamu düzenini ve genel ahlakı ilgilendirenler geçmişe de uygulanır. Örneğin, yeni yasanın getirdiği hizmet sözleşmesinin 10 yılı geçen kısmı işçiyi bağlamaz kuralı, kamu düzenini ve genel ahlakı ilgilendiren bir kural olduğundan eski hukuk döneminde yapılmış olan sözleşmelere de uygulanır. Yargılama hukukunu düzenleyen yasalar da kural olarak geriye yürür. Örneğin yeni yasa yürürlüğe girmeden önce açılmış olan davalara kural olarak yeni yasa kuralları uygulanır. Ceza hukukunda yeni yasanın suç saymadığı tutum ve davranışlara ceza verilmemesi esastır. Bu açıdan yeni yasa geriye yürüyecektir. Buna karşılık yeni yasa suçlu yönünden daha ağır cezalar getirmesi durumunda sanık lehine olan eski yasa kuralları uygulanır. 119. Kaldırılan yasanın etkisini sürdürmesi. Continuation of validity of repealed statutes. Parantez, repealed statutes and their effects. Yürürlükten kalkan yasa, yeni yasa döneminde ortaya çıkan olay ve ilişkilere uygulanmaz. Bu kuralın istisnası, bazı durumlarda yürürlükten kalkan bir yasanın kendi yürürlük döneminde kazanılmış olan haklara ve durumlara uygulanmaya devam edilmesidir. Başka bir deyişle, eski yasa, yeni yasa döneminde de etkisini sürdürür. Bu durum, kazanılmış haklar için söz konusudur. Örneğin, miras bırakan, eski yasa yürürlükteyken ölmüşse, mirasçılık ve mirasın geçişi eski yasa hükümlerine göre belirlenir. Buna karşılık kazanılmış hak niteliğine ulaşmamış beklenen hak niteliğinde olanlara yeni yasa uygulanır. Örneğin eski yasa döneminde evlenen kimsenin birbirlerine mirasçılıkları beklenen hak niteliğindedir. Bunların mirasla ilgili durumları yeni yasaya göre saptanır. Kazanılmış hakların ve durumların yeni yasa döneminde de eski yasaya tabi olmaya devam etmesi, yeni yasanın kamu düzeni ve genel ahlaka dayanan esasları ile çatışmamasına bağlıdır. Çatışma durumunda yeni yasa uygulanır. 3. Yasanın anlam yönünden uygulanması. Application of statutes with respect to meaning. 120. Soyut yasa kurallarının somut olaylara uygulanabilmesi için önemli üzerinde durulması gereken noktalardan biri de hukuk kuralının yorumlanması ne anlama geldiğini saptanmasıdır. Bu arada yargıcın boşluk doldurmasına ve takdir yetkisine de değinmekte yarar vardır. 121. Yasaların yorumlanması. Interpretation of Statutes. Hukuk uygulamasının iyi olabilmesi için hukuk kurallarının da iyi bir biçimde yorumlanması gerekir. Yasalarda yer alan kuralların anlamı her zaman açık değildir. Yasada yer alan her sözcük hem sözcük olarak hem içinde bulunduğu parçaya ve konan kuralın amacına göre anlam taşır. Yargıç, elindeki kuralı olaya uygulayabilmesi için yorumlaması gerekir. Yoruma giderken uygulayacağımız yöntem varacağımız sonucu büyük ölçüde etkiler. Bu konuda yeni medeni kanunumuz, kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Madde 1 kuralını koymuş ve anayasada temel haklar konusunda yasama organı tarafından çıkarılacak yasaların anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olması gerektiğini belirtmiştir. Dipnot. A.H. Belki. Hukuk Mantığı ve Tefsir. 1948. V. Aral. Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine. 1971. Sayfa 166. A. Gürüz. Hukuk Başlangıcı. 1994. Sayfa 52. 122. Yorum Türleri. Kinds of Interpretation. Yorum, yorumu yapan yerler veya kişiler dikkate alındığında üçe ayrılabilir. A. Yasama organınca yapılan yorum. 1924 Anayasası döneminde yasaların yorumlanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında yer almıştır. Bu dönemde meclis yorumu geniş ölçüde kullanılmıştır. 1961 Anayasası, normal olmayan bu yolu kaldırmıştır. Aynı ilke, 1982 Anayasası tarafından da benimsenmiştir. Günümüzde meclis tarafından yasaların yorumu yapılmamaktadır. B. Yargı yerlerince yapılan yorum. Yargı yerleri önlerine gelen uyuşmazlıkları çözümlerken uygulayacakları kuralları yorumlarlar. Bunlara yargı yorumu denir. En yaygın ve doğal olanı yargı yerleri tarafından yapılan yorumdur. C. Bilimsel çevrelerce yapılan yorum. Bunlar bilimsel çevrelerin yayınlarında rastlanan yorumlardır. Bilimsel çevrelerin yaptığı yorumlar yargı yerlerini bağlamaz. Yargı yerleri kararlarını alırken bilimsel çalışmalardan, öğretiden büyük ölçüde yararlanırlar. 123. Yorumlama yöntemleri. Methods of Interpretation. Yorumlama alanında çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir. A. Deyimsel yorum. Bu yöntemle yasanın deyim ve mantık anlamı araştırılır. Buna lafzi yorum da denir. Maddenin sözlerinden maddenin ne anlama geldiği saptanmaya çalışılır. Bu yapılırken metinde kullanılan sözcüklere, anlatım biçimine, dil kurallarına bakılır ve benzetme, aksiyle kanıt, yeğlik yolu gibi çeşitli mantık kurallarından da yararlanılır. Madde metninin anlamı saptanmaya çalışılırken yalnız maddenin sözleri değil, maddenin içinde bulunduğu yasa veya hukuk dalı da dikkate alınır. Bu yöntemin özelliği yasanın sözlerine bağlı kalınması ve onun dışına çıkılmamasıdır. B. Tarihsel yorum. Bu yöntemle yasa koyucunun yasayı koyarken izlediği amaç araştırılır. Bunun için de yasanın sözleri yeterli değildir. Yasanın hazırlık çalışmalarına, komisyon ve meclislerdeki konuşmalara, tartışmalara, yasanın gerekçesine bakmak ve bunlardan yararlanmak gerekir. Bu yönteme özel yorum yöntemi de denilir. Bu yöntem ancak yasa koyucunun amacının belli olabildiği ölçüde yararlı olur ve sonuç verir. Toplumsal yaşam değişim halindedir. Yasa yapılırken egemen olan anlayışa göre toplumun gereklerini karşılamak her zaman geçerli ve gerçekçi bir yol değildir. C. Amaçsal yorum. Amaçsal yoruma gayi yorum da denir. Bu yöntemle yasalar uygulandığı zamanın gereklerine ve anlayışına göre yorumlanır. Yasalar yürürlüğe girmekle onu hazırlayanların görüş ve düşüncelerinden ayrı bağımsız bir nitelik kazanırlar. Bağımsız niteliği olan yasa uygulandığı zamanın gereklerine ve anlayışına uygun olarak yorumlanmalıdır. Bilindiği gibi yasalar belirli konuların gereklerine uygun çözüm yolları öngörürler. Bir yasanın amacını saptarken, yasanın düzenlediği konuların içinde bulunduğumuz zamandaki gereklerine eğilme zorunluluğu vardır. Amaçsal yoruma giderken yorumlanacak kuralın sözlerine ve yasa koyucunun verdiği anlama takılıp kalmadan kuralın ussal ve gereksinmelere dönük anlam ve amacını araştırmak ancak amaçsal yorumla olabilir. D. Karma yorum. Yasanın gereği gibi yorumlanabilmesi için yukarıda değinilen yorum yöntemlerinden tüm olarak yararlanmak gerekir. Eğer deyimsel yoruma öncelik ve ağırlık tanınırsa, düzenleme konusu ve gerekleri bir yana itilmiş olur. Yok, eğer amaçsal yoruma ağırlık verilirse ve deyimsel yorum bir yana itilirse, bu kez uygulayıcı dilediği çözüm yolunu seçmekte serbest kalır. Bu da hukuk güvenini büyük ölçüde sarsar. Bu ve benzeri nedenlerle yasayı yorumlarken deyimsel yorum yönteminden, amaçsal yorum yönteminden, hatta tarihsel yorum yönteminden yararlanmamız gerekir. Bunları dengeli bir biçimde kullanabildiğimiz ölçüde yorumumuz başarılı olur. 124. Genişletici veya daraltıcı yorum. Extensive or constrictive interpretation. Yorumu yaparken iki tür davranış içinde olunabilir. Bunlardan biri, yorumlayacağımız metne amacını da dikkate alarak sözlerinin ötesinde daha geniş bir anlam verebiliriz. Bu tür yoruma genişletici yorum denir. Diğeri, yorumlayacağımız metne yine amacını dikkate alarak sözlerinin anlatıldığından daha dar bir anlam vermeye çalışabiliriz. Buna da daraltıcı yorum denir. Eski Danıştay Kanunu'nda kanuna aykırı olduklarından dolayı yönetsel işlemlerin iptali için dava açılabileceği öngörülmüştür. Burada yer alan kanuna aykırı deyimi geniş ya da dar bir biçimde yorumlanabilir. Kanuna aykırı deyimi geniş bir biçimde yorumlanırsa yalnız yasaya değil, tüzeğe, yönetmeliğe aykırı işlemlere karşı da dava açılabilir sonucuna varılır. Yok eğer kanuna aykırı deyimi sözlerine uygun olarak yorumlanırsa yalnız kanuna aykırı işlemlere karşı dava açılabilir. 4. Boşluk doldurma. Filling the gaps. Parantez. Of law. Interpretation and application of law. 125. Genel olarak. In general. Yürürlükte olan hukuk kuralları bazı durumlarda sorunun çözümlenmesi için yeterli olmayabilir. Yasalarda boşluklar bulunabilir. Bir hukuksal sorun hakkında yasada kural bulunmamasına boşluk adı verilir. Eğer yasada konuyla ilgili hiçbir kural yoksa gerçek boşluktan, bulunan kural yeterli değilse gerçek olmayan boşluktan söz edilir. Bilindiği gibi boşluk doldurma konusunda eski ve yeni medeni kanunun birinci maddesinde şu kural yer almıştır. Yasada uygulanabilir bir kuralın bulunmaması karşısında yargıç, önce örf ve adet hukukunda bir kural bulunup bulunmadığını araştıracak, bir örf ve adet hukuku kuralı varsa yasadaki boşluğu bu kuralla dolduracaktır. Örf ve adet hukukunda bir kural bulunmazsa yargıç kendi koyacağı hukuk kurallarına göre boşluğu giderecektir. 126. Boşluk doldurma yolları. Ways of filling the gaps. Boşluk doldurmada genel olarak iki yol kullanılmaktadır. Bunlardan biri örnekseme yolu, diğeri yargıcın hukuk yaratması yoludur. A. Örnekseme. Parantez. Kıyas. Benzer bir sorun için konmuş olan hukuk kuralından yararlanılarak yasada rastlanan boşluk giderilebilir. Buna örnekseme yoluyla boşluk doldurma denir. Örneğin, soyadı kanununa göre iğrenç ve gülünç soyadları kullanılamaz. Yasak olan soyadları konusundaki bu kural, örnekseme yoluyla öz adlara da uygulanabilir. Bu yolla boşluk giderilebilir. Örnekseme yoluyla boşluk doldurulurken, yürürlükte olan hukuk sistemi içinde kalınır ve eldeki hukuk kurallarından yararlanılır. Ceza hukuku alanında örnekseme yoluna kural olarak başvurulmaz. Ceza hukuku alanında yasasız suç ve ceza olmaz ilkesi örnekseme yolunu kapatır. Yönetim hukuku alanında da bireylere örnekseme yoluyla yükümlülükler getirilemez. Danıştay, örnekseme konusunda çekingen davranmaktadır. Bireylere yüküm getirmeyen alanlarda bile örneksemeye pek yer vermemektedir. B. Kural koyma. Örneksemeden yararlanarak boşluğu doldurma olanağının bulunmaması durumunda, yargıç kendi koyacağı kuralla boşluğu doldurur. Buna yargıcın hukuk yaratma yetkisi denir. Yargıç, hukuk kuralı yaratma durumunda kuşkusuz önündeki somut olaydan hareket edecektir. Fakat bulacağı kural bu olaydan öteye giderek benzer olaylarda uygulanabilecek nitelikte olmalıdır. Kısaca yargıç, yasa koyucu gibi davranmak zorundadır. Yargıç, hukuk yaratma görevini yerine getirirken, hukukun genel ilkelerinden, öğreti ve yargı içtihatlarından, yaşamın gereklerinden yararlanarak hukuk düzenine uygun kurallar koymalıdır. Uygulamada, hukuk yaratma daha çok yorum yoluyla dolaylı bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Adli yargıda görülen bir dava dolayısıyla yargıcın hukuk yaratma yoluyla boşluk doldurmasına Yargıtay'ın bir kararı örnek olarak gösterilebilir. Yargıtay, dedenin torununu görme hakkının yasada düzenlenmemiş olmasını bir yasal boşluğu sayarak şu kararı vermiştir. Bir dedenin varisi olan torunuyla her zaman görüşmek istemesi, kan birliğinin tahammülsüz bir arzusu bulunduğundan, Medeni Kanun'un birinci maddesi sarahatine göre, hakimin vazığı kanun gibi hareketle çocukla dede arasında münasebet tesisine dair hüküm verişi doğrudur. Dipnot S. Olgaç, Kazai İlmi İçtihatlara Türk Kanunu Medenisi, 1956, Cilt 1, Sayfa 13, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 9-3-1944 gün ve 314-4361 sayılı kararı. 5. Yargıcın takdir yetkisi. Judicial Discretion of Judge 127. Genel olarak, in general. Yasal düzenlemelerle bir kamu görevlisine belli bir davranışta bulunması yahut belli bir şeyi yapması kesin olarak emredilmişse ortada bağlı yetkiden söz edilir. Yok eğer kamu görevlisine belli bir davranışta bulunması veya belli bir görevi yerine getirmesi için az veya çok bir hareket serbestliği tanınmışsa takdir yetkisinden söz edilir. Takdir yetkisine yalnız kamu yönetimi alanında değil, yasama ve yargı alanında da rastlanır. Hukuk düzenini korumakla görevli olan ve hukuk kurallarına ileri derecede bağlı bulunan yargıçlara sınırlı da olsa bazı konularda takdir yetkisi tanınmıştır. Örneğin, yeni medeni kanuna göre bir kimse haklı sebepler varsa adının değiştirilmesini yargıçtan isteyebilir. Madde 27. Burada yasa koyucu haklı sebebin ne olduğunu saptanmasını yargıcın takdirine bırakmıştır. Ceza yasalarında da suçlulara verilecek cezaların çoğu kez taban ve tavanı belirtilerek bunlar arasında bir cezanın takdiri yetkisi yargıca verilmiştir. Yargıca tanınan takdir yetkisi yargıcın hukuk yaratma yetkisinden farklıdır. Bilindiği gibi yargıcın hukuk yaratma yetkisini kullanabilmesi için gerek yasalarda gerek gelenek hukukunda elindeki soruna uygulanabilecek bir kuralın bulunmaması gerekir. Halbuki takdir yetkisinde yargıcın elinde olaya uygulayabileceği bir kural vardır. Fakat bu kural genel niteliktedir. Bunun uygulanabilmesi için yargıcın yasanın öngördüğü sınırlar içinde bazı tercihler yapması gerekir. Takdir yetkisi yasanın yorumlanması ile boşlukların doldurulması arasında yer alır. 128. Takdir yetkisinin kullanılması. Using of judicial discretion. Yargıç kendisine tanınan takdir yetkisini keyfi olarak kullanamaz. Yargıcın takdir yetkisini kullanırken bazı kurallara uyması gerekir. Bunlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir. A. Yargıç takdir yetkisini kullanırken takdir yetkisinin sınırları içinde kalmalıdır. B. Takdir yetkisinin kullanılabilmesi için yasa bazı koşulların gerçekleşmesini öngörmüş ise yargıcın bu koşullara uyması gerekir. C. Yargıç takdir yetkisini yeni medeni kanununun belirttiği gibi hakkaniyet sınırları içinde kullanmalıdır. D. Yargıcın takdir yetkisini kullanırken seçeceği çözüm yolu hukuka uygun olmalıdır. E. Takdir yetkisi gerekçeli olarak kullanılmalıdır. Takdirin nedenleri açıklanmalıdır. Kısaca belirtmek gerekirse, yargıcın takdir yetkisini kullanırken özellikle davada taraf olanların içinde bulundukları durumu, ilgililer arasındaki anlaşmazın niteliğini, olayın gösterdiği özelliği göz önünde bulundurması ve alacağı kararın hakkaniyete ve hukuka uygun olması gerekir. Dipnot J. Akipek, Türk Medeni Hukuku 1, 1973, Sayfa 140. Ayrım sonu. Sayfa 92.